Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Hordad 1401, Hicri Kameri 21 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 23 Mayıs 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran'ın doğa harikaları ve Amerika'nın gerçek yüzünü dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mehtap Hameney. Bu akşamki haberleri sizler için sunacağım. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Umman Krali ile bir araya geldi. İran ve Umman arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Cumhurbaşkanı Reisi Abadan'da çöken bina ile ilgili acil müdahale talimatı verdi. Türbe savunucusu Şehit Hüdayi son yolculuğuna uğurlanıyor. İran yapımı Baver 373 füze savunma sistemi operasyonel oldu. Ve Türkiye ve İsveç liderleri NATO'ya üyelik için açıklamada bulundular. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Maskat'ta resmi karşılama töreni ve heyetler arası görüşmelerin ardından Umman Krali ile bir araya geldi. Komşuluk diplomasisini güçlendirme ve siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirme doğrultusunda bugün Umman'ın başkenti Maskat'a giden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Umman Krali ile baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından El İlm Sarayı'nda yemek ziyafetine katıldı. Cumhurbaşkanı Reisi ardından Umman Başbakan Yardımcısı Fehd bin Mahmud Ali Said ile bir araya geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyareti kapsamında iki ülke arasında enerji, politika, taşımacılık, diplomasi, ticaret ve ekonomi, bilim, çevre ve spor alanlarında 12 işbirliği belgesi iki ülke yetkililerince imzalandı ve Ummanlılar özel konuklarına özel bir kılıç hediye ettiler. Cumhurbaşkanı Umman ziyaretiyle ilgili ayrıntılı haber ediliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Umman'ın başkenti Maskat'a gelerek Umman Kralı tarafından El İlm Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Ardından Reisi ile Umman Kralı baş başa görüşmeye geçtiler. Umman Kralı Heysem bin Tarık Ali Said'in resmi daveti üzerine Maskat'a gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, El İlm Sarayı'nda bin Tarık Ali Said tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde İran Cumhurbaşkanı ve Umman Kralı Şeref tribününde yer aldıktan sonra iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından reisiyle Bin Tarık Ali Said tören kıtasını denetleyip beraberindeki üst düzey yetkilileri takdim ettiler. Bu merasimde İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki üst düzey heyetin onuruna 21 pare top atışı yapıldı. Resmi karşılama töreninin ardından iki ülkenin üst düzey heyetlerinin ortak görüşmeleri gerçekleşti. Ardından İran Cumhurbaşkanı ile Umman Kralı baş başa görüşmeye geçtiler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Umman'a gitmeden önce Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in davetlisi olarak başkent Maskat'a gideceklerini ifade ederek dost, kardeş ve komşu ülke Umman ile iyi ilişkilere sahibiz. Her iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerin seviyesini yükseltme konusunda kararlı açıklamasını yapmıştı. İbrahim Reisi bu gezi komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi politikası açısından oldukça önemlidir ve yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır diye konuşmuştu. İran İslam Cumhuriyeti ile Umman ilişkileri son senelerde Fars Körfezi'ndeki gerginlikleri ve Amerika'nın İranofobiyi tırmandırma çabalarına rağmen her daim karşılıklı saygı ve çıkar çerçevesinde gelişmiştir. Umman yetkilileri İran ile yakın ilişkilerin gerçekçi temeller üzerine kurulu olup İran'ın büyük bir komşu olduğuna inanıyorlar. İki ülke arasında hiçbir toprak veya sınır anlaşmazlığı yok. İran'ın Umman'a desteği olumlu ve kalıcı şekilde bu ülkenin tarihi hafızasına kazınmıştır. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran ve Umman ikili ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla işbirliği anlaşmasına imza attılar. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatimi Emin ve Umman Ticaret Bakanı Kays bin Muhammed Yusuf Lavati bugün Maskat'ta iki ülkenin ticari işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin işbirliği anlaşmasına imza attılar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün üst düzey bir heyet başkanlığında Umman'a gitti. Reisi Umman ziyaretinde kabine üyeleri ve üst düzey ticaret yöneticilerinden oluşan 50 kişilik heyet eşlik ediyor. İran ile Umman'ın ikili ticaret hacmi geçen sene 1.3 milyar dolara yükseldi. Hali hazırda Umman'da 3000 İranlı firma faaliyet yapmakta. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Umman'a gitti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan başta olmak üzere bazı kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Reisi'ye Maskat ziyaretinde eşlik etti. Ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ve Ummanlı mevkitaşı Bedr el-Busaidi bir araya gelerek ikili ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulundular. İran-Umman ilişkileri son yıllarda Fars Körfezi'ndeki gerilimleri ve Amerika'nın İranofobiyi yoğunlaştırma çabalarına rağmen her zaman karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı olmuştur. Ummanlı yetkililer İran ile yakın ilişkilerin gerçekçiliği dayandığına inanıyor ve İran'ı büyük bir komşu olarak görüyorlar. İki ülkenin birbiriyle herhangi bir toprak veya sınır anlaşmazlığı yok. İran'ın Umman'a desteği, Umman'ın tarihi hafızasında olumlu ve kalıcı bir rol oynamıştır. İran'ın güneybatısında yer alan Huzestan Kızılay Cemiyeti Genel Müdürü, bugün Abadan'da 10 katlı binanın çökmesi hakkında yaptığı açıklamada en az 80 vatandaşın enkaz altında mahsur kaldığını belirtti. Bugün öğle saatlerinde Abadan'ın Emiri Caddesi üzerinde yer alan 10 katlı metropol binası çöktü. Olay sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Huzestan Kızılay Cemiyeti Genel Müdürü Vahid Şabani yaptığı açıklamada metropol binasının çökmesi sonucu etraftaki bazı binalarında hasar gördüğünden bu binaların da çökebileceğini söyledi. Yerel haber kaynakları şimdiye kadar olayda 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 55 vatandaşın yaralandığını bildiriyor. İslami Şura Meclisi Abadan Milletvekili Mustafa Mahfuzi de belediye, mühendisler odası ve müteahhit gibi ilgililerin bu konudan sorumlu olduklarını ve hesap vermeleri gerektiğini söyledi. Umman'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkenin güneybatısında yer alan Abadan kentinde 10 katlı binanın çökmesiyle ilgili acil yardım ve müdahale talimatı verdi. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre şimdiye kadar Abadan'da 10 katlı metropol binasının çökmesi sonucu 5 vatandaş hayatını kaybederken yaklaşık 80 kişi enkaz altında mahsur kalmıştır. Aynı kaynaklar şimdiye kadar 30'un üzerinde vatandaşın enkaz altından kurtarıldığını bildirdi. Umman'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, olay hakkında birinci yardımcısı Muhammed Muhbir'e gereken yardım ve müdahalelerin hızlı şekilde yapılması için talimat verdi. Reisi muhbire tüm ulusal ve yerel imkanları kullanmak suretiyle enkazı kaldırma çalışmaları ve mahsur kalan insanları kurtarma çabalarının hızlandırılması ve yaralılara yardım ve olayı yönetmek için tam yetki verdi. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olay sorumlularına karşı ağır şekilde harekete geçilmesi için talimat verdi. Bugün başkent Tahran'da çok sayıda vatandaşın katılımıyla teröristlerce hedef alınarak dün şehit edilen türbe savunucusu Şehit Hasan Sayyad Hudayi için Şehitler Miracı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkent Tahran'da İran'ın onurlu halkının katılımıyla Şehit Albay Hudayi için cenaze töreni düzenlendi. Yarın sabah da Tahran'da İmam Hüseyin Camii önünde Şehit Hudayi'nin pak naaşı için merasim düzenlenecek. Türbe savunucularından olan Albay Hasan Sayyad Hudayi, dün Tahran'da evinin önünde teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri türbe savunucularından Sayyad Hudayi'ye yönelik düzenlenen suikasta sert biçimde tepki gösterdiler. Albay Hasan Sayyad Hudayi dün Tahran'da teröristler tarafından şehit edildi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Umman'a gitmeden önce yaptığı açıklamada Şehit Hudayi suikastına sert tepki gösterdi. Reisi Tahran'da Kutsal Türbe savunucusu Albay Sayyad Hudayi'ye düzenlenen suikasta tepki göstererek şehidin ailesi ve devrim muhafızları ordusuna başsağlığı dileğinde bulundu ve hiç şüphesiz bu cinayetin arkasında Kutsal Türbe savunuculardan büyük darbe yiyen küresel istihbarın parmağı vardır. Onlar bu eylemle çaresizliğini göstermiş oldular dedi. Güvenlik yetkililerinin bu cinayeti özenle takip etmesi gerektiğini vurgulayan reisi, Şehit Hudayi'nin intikamı mutlaka alınacak, bunda hiçbir şüphem yok ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi de türbe savunuculardan Şehit Hudayi'ye dün Tahran'da düzenlenen suikastın incelenmekte olduğunu belirtti. Türbe savunucusu Şehit Hudayi suikastını incelemek için güvenlik ve askeriye kuruluşlardan müteşekkil bir komitenin kurulduğunu söyleyen İçişleri Bakanı, araştırmalar tamamlandıktan sonra inceleme sonuçları hakkında bilgilendirme yapılacağını ifade etti. İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, türbe savunucularından Şehit Hudayi suikastına tepki göstererek, Siyonist rejimin terör eylemleri için hesap vermesi gerektiğini söyledi. İran Yargı Erki Başkanı Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Garibabadi, dün Tahran'da teröristler tarafından şehit edilen Şehit Sayyad Hudayi suikastına Twitter hesabı üzerinden gösterdiği tepkide, İran'ın hala terörizmin esas kurbanı olduğunu belirtti. Terörle mücadele ettiklerini iddia edenlerin bu suikasta karşı sessiz kalmayı veya doğrudan veya dolaylı olarak teröristleri desteklemeyi tercih ettiklerini yazan Garibabadi, Siyonist rejimin terör eylemleri için hesap vermesi gerektiğini kaydetti. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı General Sabahi Ferd, Baver 373 füze savunma sisteminin ülkenin savunma birliklerinin operasyonel envanterine katıldığını bildirdi. Komutan Ali Rıza Sabahi Ferd yaptığı açıklamada Baver 373 füze savunma sisteminin tam şekilde savunma birliklerinin operasyonel envanterine girdiğine işaretle bugün ülkenin savunma gücünün kat kat arttığını vurguladı. Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı sözlerinin devamında Baver 373 füze sisteminin son sırada düzenlenen tatbikatta 152 kilometre mesafede belirlenen hedeflerle angaje olup çok iyi ve başarılı bir icraata sahip olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakırikyani, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin Bulgaristan ile ekonomik ve ticaret başta olmak üzere ilişkilerini geliştirme iradesine sahip olduğunu belirtti. Bugün Tahran'da Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vlasivlav Petrova ile görüşen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesi önündeki her türlü engelin karşılıklı çaba ile ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Balkan ikeni İran ile Bulgaristan'ın geleneksel münasebetlerinin konumu ve geçmişine işaretle İran'ın iki ülkenin ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı da görüşmede İran ve Bulgaristan'ın 125 senelik diplomatik münasebetlerine temasla Sofya ile Tahran arasında doğrudan uçuşların sağlanmasını isteyerek bunun ikili ticari münasebetlerin gelişmesini ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracağını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesinde ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanlığına aday kim olacak sorusu sürekli gündemdeydi. Bu sorunun yanıtı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milletin Sesi mitingi öncesinde İstanbul'da yapılan miting öncesinde CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay verdi. Engin Altay, partimizin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dedi.
Çok tabloda zaten biraz onu gösteriyor. Hani eskiden şöyle deniyordu ya. Efendim bizim gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu. O gönlümüzün kısmı biraz kalktı. Artık Cumhuriyet Halk Partililer, parti yöneticileri, parti yetkilileri, bizler adayımız partinin ama altılı masaya demiyorum. Altılı masaya saygısızlık etmek istemem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Kılıçdaroğlu gibi bir algı oturdu.
Altay sözlerini şöyle sürdürdü. Canan Kaftancıoğlu kararından sonra mitingi İstanbul'a almamız meydan okumadır. Altılı masaya aday ismi açıklandığı zaman siz heyecanı o zaman göreceksiniz. Aday ilan edildiği gün altılı masa Türkiye'nin kaderine damgasını vuracak dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, Musul'da PKK örgütünün üst düzey isimlerinden birinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MİT operasyonuyla Türkiye'nin terör örgütü listesine yer alan PKK'nın sözde Mahmur Kerkük Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde Musul'da etkisiz hale getirildi. MİT 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur Kerkük Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar Kod, Mehmet Erdoğan'ı Mahmur kampında Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız derken, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızır Reis Denizaltısı havuza çekme ve Selman Reis Denizaltısı ilk kaynak töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin NATO'da oynadığı rolünü hayatı olarak niteleyerek, kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyoruz. Özellikle İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Türkiye NATO'da milli güvenlik konusunda somut adımları görmek istiyor diye konuştu. Öte yandan resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi. Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak ifadelerini kullandı. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları telefonda Ukrayna'yı ele aldılar. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti dahil olduğu üçlü mekanizmalar, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı. Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk yapma çabaları şimdiye kadar bir sonuç vermiş değildir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ Dışişleri Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 5'i aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı verildi. Ankara'da başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre kontrollü sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen ve Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan sınav sorularını temin ettikleri tespit edilen 5'i aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi. Filistinlilere cehennem yaşatan Siyonist İsrail Mahkemesi skandal bir karara daha imza attı. Siyonist işgalcileri Mescid-i Aksa'ya baskıları sırasında yüksek sesle ibadet etmelerine ve bazı ritüelleri gerçekleştirmelerine izin verilmesi yönünde karar verdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı bu kararı kınayarak, karar statükoya karşı bir darbedir, açık bir dini savaş ilanıdır açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca kararın İsrail'deki yargı ve mahkemelerin işgalin bir parçası olduğunun yeni bir kanıtı olduğunu vurgulandı. Konuya dair Ürdün'den de tehlikeli bir ihlal uyarısı geldi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı kararın Kudüs ile ilgili uluslararası yasal kararları açıkça delmek anlamına geldiğini vurguladı. İşgalci İsrail yönetimi ise statükoya dair herhangi bir değişikliğin olmadığını savundu. Ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği'nin askeri stoklarının Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle tükendiğini belirtti. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya askeri yardımımız sonucu stokların tükenmesi, eksikliklerimizin en bariz örneği ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin askeri kaynaklardaki azalmayı etkileyen diğer nedenler arasında kemer sıkma politikaları sonucu savunma bütçesinde yaşanan azalmayı gösteren Borrell, Avrupa Birliği üyelerinin savunma harcamalarının 2008 krizinden bu yana düşmeye başladığını, 2014'te en düşük seviyeye ulaştığını ve ancak şimdi kriz öncesi seviyelere geri döndüğünü söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran terörizmin daimi kurbanıyız adlı başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, şehit Seyyad Hudayi'nin intikamının mutlaka alınacağını işaretle kuşkusuz bu suikasta küresel emperyalizmin rolü olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları bir kez daha kötü ve şirret mahiyeti ve özünü gözler önüne sererek dün türbe savunucularından Albay Seyyad Hudayi'ye yönelik Tahran'da düzenledikleri hain saldırıda kendisini 5 kurşun ile şehit ettiler. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Umman'a gitmeden önce yaptığı açıklamada bu cinayette küresel emperyalizm ve türbe savunucuları karşısında yenilgi uğrayanlara mutlaka rol olduğunu, onların bu şekilde çaresizliğini ortaya koyduklarını vurguladı. İran, dünya ülkeleri arasında terörün en büyük kurbanlarından biridir. Şimdiye kadar İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ve vatandaşlarından 17 binden fazlası terör eylemleri sonucu şehit olmuştur. İslam İnkılabı zaferinin ilk günlerinden itibaren küresel emperyalizmin hesapları ve bölgede var olan denklemlerin bozulduğu için düşmanlar, özellikle münafıklar terör örgütü gibi kiralık unsurları harekete geçti. Bu örgüt Hicri Şems'e 1362 yılında 11 Ferverdin'den 26 İsfendi kadar İran vatandaşlarının 4583'e yönelik suikastı üstlendi. Amerika ve Siyonist rejim de son senelerde her daim İran'da ve bölgede var olan teröristlere desteklemiş, teröristlere askeri eğitim vermiş, silahlandırmış, iletişim araçları ve gıda malzemelerinin tedarikini IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelerde şüpheli uçuşları ile yapmıştır. Amerika'nın hizmetinde olan ve bölgede Siyonist rejimin menfaatlerini temin eden teröristler, Washington yardım ve himayesiyle bölgede İran nükleer bilim insanları ve direniş komutanlarına yönelik suikast başta olmak üzere korkunç cinayetlere imza atmışlardır.
İran nükleer enerji bilimcilerinden Muhsin Fahrizade, Mecidi Şahriyari, Mesut Ali Muhammedi, Darius Rıza-i Nejad, Mustafa Ahmedi Ruşen ve Rıza Kaşkayı gibi bilim insanları Siyonist rejimin casusluk teşkilatına bağlı unsurlar tarafından şehit edilmiştir. Devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Korgeneral Hac Kasım Süleymani de Bağdat Havalimanı yakınlarında Haçlı Şabe liderlerinden Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte Amerikan terörist ordusunca düzenlenen saldırıda şehit oldu. Düşmanların bu gibi terör eylemlerinden esas hedefleri İran'ın artan gücü ve etkinliğini önlemek ve barışçıl nükleer programını durdurmaktır. Independent gazetesi Muhsin Fahrizade'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından yayınladığı bir analizde İran'daki son suikast eyleminin İsrail istihbarat topluluğunun sonu gelmeyen çabalarının bir bölümü olduğunu, hedefin İran'ın kendi nükleer amaçlarına ulaşmasını geciktirmek veya durdurmak olduğunu yazarak, bu gibi saldırılarda Siyonist rejim İsrail istihbarat toplumunun İngiliz casusluk teşkilatı MI6 ve CIA gibi batılı mevkitaşlarıyla işbirliği içinde olduğunu belirtti. Bu çerçevede İsrail rejimi yetkilileri her zamanki gibi aleni şekilde Sayyad Hudayi suikastının sorumluluğunu üstlenmiş olmasalar da Hudayi'nin Suriye'de türbe savunucusu olarak yaptığı görevi nedeniyle Siyonistler bu cinayette bir numaralı sanık olarak görülüyor. İran İslam Cumhuriyeti düşmanları bu gibi terör eylemleriyle İslam inkılabının amaçlarının gerçekleşmesine engel olabileceğini zannediyor. Ancak İran halkı her daim şehitlerin yolunda hareket etmiş ve şehitlerin akan kanları da İslami İran'ın yükselişinin teminatı olmuştur. Kuşkusuz terörizmle mücadele ettiklerini savunan ülkelerin sessizliği ve desteğiyle düşmanların işlediği son cinayet yanıtsız kalmayacak ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi bu büyük şehitlerin temiz kanının intikamı canilerden kesinlikle alınacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin yeniden tırmanması etrafında. Türkiye ile Yunanistan arasında yeni tur gerginliğin başlaması, iki taraf arasındaki medya üzerinden ve yetkililerin ağzından yürütülen tartışmanın hiçbir zaman sonu gelmeyeceğini gösteriyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada Yunanistan'ı uluslararası kamuoyunu Erdoğan yönetimine karşı provoke etmekle suçladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de Yunanistan'ın hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiğini, 18 Mayıs günü de Türk Hava Kuvvetleri'nin uluslararası kurallar çerçevesinde bu kışkırtıcı eyleme tepki gösterdiğini kaydetti. Türkiye ile Yunanistan liderleri defalarca birbirini hava sahalarını ihlal etmekle suçlamıştır. Geçen Cuma günü de Yunanistan yetkilileri Ankara yönetimine karşı benzer suçlamada bulundular. NATO'nun iki üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar eskiden beri devam ederken bugüne kadar birçok konuda iki taraf arasında ihtilaflar patlak vermiştir. Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz sahalarının bulunmasından sonra bu anlaşmazlıklar hiç görünmemiş şekilde tırmanmıştır. Bu bağlamda dikkat çekici konu NATO'nun Finlandiya ve İsveç'i kendi üyeliğine alma çabasıdır. Aslında Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin tırmanması bu örgüte yeni üyelerin kabul süreci sırasında yaşanmakta. PKK örgütü üyelerinden bazıları Finlandiya ve İsveç'te ikamet etmekte ve buradan Türkiye yönetimine karşı faaliyetlerini yürütmekteler. Bu nedenle Türkiye, Amerika'nın desteklediği bu ülkelerin NATO'ya üyeliğine karşı çıkmaktadır.
Ankara yetkilileri son günlerde defalarca İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya alınmasına karşı olduklarını deklare etmiştir. Nitekim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net olarak bu konuyu dile getirdi. Ancak Amerika ve birçok Avrupalı ülke Rusya'ya baskı yapmak için İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini desteklediklerini bildirmişlerdir. Bu koşullarda Amerika Dışişleri Bakanı iki yeni ülkenin alınması için hiçbir engelin bulunmadığını söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkındaki endişelerini işaretle, Türk mevkitaşı ile Ankara'nın endişeleri hakkında görüş teatisinde bulunduğunu, Türkler ile ortak görüşe sahip olmaları konusunda emin olduğunu iddia etti. Amerikalı diplomat bununla birlikte Amerika ve NATO'daki müttefiklerinin savaş alanında ve müzakere masasında Ukrayna yönetimine daha fazla yardım üzerine yoğunlaştığını vurguladı. Kuşkusuz Amerika Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması iki anlam taşıyor. Birincisi, Amerika'nın güçlü bir NATO üyesi olan Türkiye'nin görüş ve isteklerine önem vermemesi, ikincisi ise Washington yetkililerinin bir takım teklif ve sözlerle Türk siyasetçilerinin oyunu alabilmesidir. Bu şartlarda Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin yeniden tırmandığı için Ankara ve Atina ilişkilerinin geleceği belirsizliğini koruyor ve Batı'nın Yunanistan'ı desteklediği için Türkiye'nin bir adım daha karanlığa doğru hareket edecektir. Ankara yönetimi ve Türk halkına karşı yapılan sayısız tehditlere rağmen birçok uzman Ankara siyasetçilerinin bölge ve dünya ülkeleriyle yaşanan gerginliği bu ülkenin ulusal çıkar ve menfaatleri doğrultusunda iyi şekilde kullanma peşinde olduğuna inanıyorlar. Türkiye'nin bölgesel gerginlik tablosuna bakıldığında bu ülkenin Avrupa Birliği havzasında önemli koz ve imtiyazları kaybettiği ve pek sağlam bir konuma sahip olmadığı anlaşılıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la nataqa an tabanna bakir.
İran şey terörizmle ve hoşum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Amerika'nın İskandinav kanadını oluştururken askeri açıdan tarafsız konumda bulunan İsveç ve Finlandiya, Ukrayna krizini gerekçe göstererek NATO'ya katılma yolunda resmi başvuruda bulundu değerli dinleyicilerimiz. Son genişleme dalgasıyla üye sayısı 30'a çıkmış olan NATO'nun yeni üyelikleri oy birliğiyle onaylaması gerekirken Haziran sonundaki Madrid zirvesi öncesinde ittifak içinde Türkiye'nin itirazı yaşanıyor. AK Parti iktidarı özellikle İsveç'in PKK ve YPG'ye desteği, savunma sanayi kısıtlamalarını gerekçe göstererek veto sinyali verdi. Ve şimdi bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya Cumhurbaşkanları ve Başbakanları ile telefonda bu konu konuşuldu. Türkiye'nin üyelik şartının 5 şarttan ibaret olduğu açıklandı. Ve şimdi biz de bugün sohbetimizde bu konuyu NATO'nun doğuya yönelik genişleme yani eğilimini ve aslında bu iki ülkenin şimdiki zamanda ve içinde bulunduğumuz bu durumda neden NATO'ya üye olmak istiyorlar sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim Ercan Bey katıldığınız için. Şimdi Türkiye'nin bu konuyla ilgili hassasiyetini ve siyasetlerini muhakkak siz de biliyorsunuz. PKK terör örgütünün bu iki ülke tarafından desteklenmesi gerekçe gösterilerek Türkiye'nin bu üyeliğe karşı çıktığı belirtiliyor. Şimdi bu Avrupalıların özellikle terörle ilgili anlayışları hakkında konuşacak olursak siz İsveç ile Finlandiya'nın bu konudaki tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi şöyle, İsveç uzun yıllardır eskiden beri Irak'ta, Türkiye'deki Avrupa'nın genel olarak, Amerika'nın genel olarak ve hatta İsrail'in de işin içinde olduğu bir Kürt meselesi yarattılar. Ve etnik bölücülüğe açıkça destek veriyorlar. Bu işin esas patronu Amerika. Ve bölgede İsrail. Özellikle İsrail'i bölgede rahatlatmak için bölgede Araplara karşı kendilerine tırnak içinde dost yaratmak için bir etnik bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Irak'ı bölmek, Suriye'yi bölmek ve esas Türkiye'yi bölmek. Tabii bu iş içinde İran da var. İsrail'e rahatsız eden ülkeleri bölmeye, küçültmeye çalışıyorlar. Bu işin patronu Amerika, bölgede destekçisi de İsrail. Sonuçta bu işten en çok İsrail yararlanacak. Yani 60'lı yıllardan bu yana Amerika çok açık bir şekilde belli bir yerde örtülü, üstü kapalı bu işi destekliyordu. Daha sonra giderek artık Suriye'nin bu halinden sonra işler ayan beyan ortaya çıktı. Ve esas destekçisi Amerika. Avrupa'da da bunun müttefiği, Amerika'nın müttefiği bu işte destekçisi İsveç. İsveç önemli bir ülke bu konuda. Yani terör örgütlerinin merkezi, etnik terör örgütlerinin merkezi. Burada çok rahat örgütleniyorlar, faaliyet gösteriyorlar. Ve İsveç'in ayrıca bu ülkelere çeşitli vasıtalarla silah da temin ettiği bir gerçek. Hem İsveç uluslararası barış ödülleri dağıtıyor, Nobel, hem de önemli bir silah üreticisi ve terör örgütlerine ikinci, üçüncü şirketler vasıtasıyla silah temin ediyor, silah gönderiyor. Finlandiya'dan daha çok İsveç aktif. Zaten Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, diğer Avrupa'nın diğer küçük ülkelerinde de bu terör örgütleri cirit atıyor, rahatlıkla örgütleniyor. Orada ilke şu: bizim ülkemizde eylem yapmayacaksınız, bizi rahatsız etmeyeceksiniz, ne yapıyorsanız yapın deyip aslında bunları da içine de sızıp istihbarat örgütleri bu örgütleri takip ediyor, kontrol ediyor ve yönlendiriyor. Türkiye bunlardan uzun yıllardır rahatsız.
Evet.
Finlandiya'dan daha çok İsveç'in bu şeyi var ve Türkiye NATO üyeliği konusunda Türkiye haliyle haklı olarak bir çıkış yaptı.
Evet.
Bu çıkış nereye kadar gider? Göreceğiz gelişmeleri. Bu çerçevede.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi Türkiye evet dese bile yani bunların üyeliğiyle ilgili üye olduktan sonra sizce Amerika'nın ve yeni bu NATO'ya giren ülkelerin tavrı Türkiye'ye karşı değişir mi daha sonralar?
Sanmıyorum. Esas bu politikaları belirleyen Amerika.
Evet.
Diğer ülkelerde Amerika'nın çizgisi de zaten. Amerika bir kere NATO üzerinden Avrupa'yı kontrol ediyor. Bakın bu çok önemli.
Evet.
NATO aslında bir savunma örgütü değil. Amerika'nın içine aldığı ülkeleri kontrol etme bir mekanizması. Amerika bununla Avrupa'da giderek genişliyor. NATO üzerinden genişliyor. Aslında Avrupa'da güvenlik sorunu yok. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana. Özellikle 90'lardan sonra Sovyetler Birliği, Doğu Bloku çöktü. Bir güvenlik sorunu yok. Niye bu NATO'yu büyütüyorsunuz değil mi? Niye Rusya'ya karşı büyütüyorsunuz? Rusya'yı çevreliyorsunuz. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden. Evet. Nedir o? Şimdi yani İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya alınması. Yani ne gereği var? Bu iki ülke için Rusya ciddi bir tehdit değil. Hiçbir rahatsızlık verecek bir adımı yok Rusya'nın. Sonra Ukrayna'nın başına gelen tamamen Amerika'nın kışkırtmasıyla oldu. Rusya çok uyardı bunları. Yani peki, üzerine gelmeyin.
Bölüyorum.
Ukrayna benim güneyim,
evet.
İçim. Buradan beni tehdit etmeyin. NATO'yu genişletmeyin. Daha önce söz verdiniz. Ta Gürcistan'a kadar NATO'yu genişletmenin ne anlamı var? Karadeniz'den Rusya'yı kuşatmış oluyorsunuz.
Evet.
Rusya için güvenlik çok önemli.
Peki Erdem Bey, kusura bakmayın. Buyurun. Ben bölüyorum. Şimdi bunların üyeliği sizce Rusya Ukrayna arasında cereyan eden bu savaş sürecini etkiler mi veya değiştirir mi bu süreci?
Şöyle ya, bir kere Rusya'yı rahatsız ettiği hemen belli. Geçenlerde Rusya hemen Finlandiya'ya gazı kesti.
Evet.
Çünkü İsveç'ten daha önemlisi Finlandiya. Finlandiya'da zaten çok eskiden beri bazı sorunları var. Ama onlar orada kaldı. Tekrarlanmıyor, kaşınmıyor. Ve Finlandiya Rusya'ya komşu, toprak komşusu. İsveç'le beraber olunca Baltıklar'da Rusya'nın önünü kapatmış oluyor. O bir de Finlandiya'yla da çok eskilerden kalan sorunların kaşınabileceğini Rusya biliyor. Dolayısıyla NATO'nun o bölgeden Rusya'ya komşu olması yine Rusya'yı kuşatmanın bir parçası oluyor. Ve Rusya'yı rahatsız ediyor haliyle bu. Ukrayna'yı şöyle, Ukrayna'daki sorunu bitirmez. Rusya orada belli bir planı uyguluyor. Yani Batı'nın kışkırttığı, donattığı Ukrayna'yı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Özellikle askeri tesislerini imha etti. Bazı şehirler de bayağı zarar gördü. Ve belli bir çizgide böyle Donbas'tan aşağıya Karadeniz kıyılarına kadar bir hilal gibi. O bölgeyi Rusya, dikkat ediyorsanız haritada, o bölgeyi adım adım ilerliyor o bölgede. Ve o bölgeyi kendine katacak daha sonra. Oradan ilerletiyor şeyi ve ondan önce de onunla beraber Ukrayna'nın önemli askeri tesislerini imha ediyor. Ve bir süre sonra bu operasyon bittiğinde şunu göreceğiz. Ukrayna'da askeri tesisler yerle bir olmuş.
Evet.
Önemli şehirler de darbe yemiş. Ve uzun süre Ukrayna kendini toparlayamayacak. Rusya zaten oradan belli bölgeler almış olacak. Kırım'a, Karabağ'ını da genişletmiş olacak. Rusya buradan vazgeçmez. Bu plan, evet. Bu plan çok ince bir şekilde uygulanıyor ve kendince haklı yani.
Anladım.
Şimdi Ukrayna, İsveç, Finlandiya'dan yeni bir cephe açarak Rusya'yı o bölgeye çekip Ukrayna'dan çıkartma diye bir şey olacağını sanmıyorum. Rusya öbür tarafa da tepki verecek. Yani Finlandiya ve İsveç'e de tepki verecek ama onun boyutu ne olur zamanla göreceğiz. Yani hemen birden Finlandiya'ya saldıracak hali yok Rusya'nın. Öyle evet. Bir planı da olduğunu sanmıyorum. Finlandiya'nın atacağı adımlara bağlı.
Peki.
Ama İki ülkenin hemen NATO'ya üye olma, Ukrayna'yı bahane ederek üye olma girişimi Rusya'yı rahatsız ediyor ve uzun vadede Rusya o bölgede faaliyette bulunup o iki ülkeyi de etkisiz hale getirmeye çalışacak yani bu.
Anladım.
Ve toplamda şunu görüyoruz. Amerika Avrupa'da aslında istikrarsızlık yaratıyor. Avrupa'da evet, bir sorun yoktu. Aynen. Rusya ile Amerika'nın arası Rusya ile Avrupa'nın arası iyiydi. Özellikle Almanya'nın Avrupa'nın bütün gaz tedarikini Rusya sağlıyordu.
Evet.
Burada bir problem yoktu. Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemliydi. Bir sorunsuz bir komşudan uzun vadede döşenmiş borularla gaz ve petrol geliyor ve bu ülkeler rahattı. Bir anda Amerika'nın attığı adımlarla Avrupa'da istikrarsızlık yaratıldı ve Amerika'nın o bölgelere yerleşmesi sağlandı. İşte kimin aklına gelirdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olacağı? İşte bu kışkırtmalarla, bu Rusya'yı tahrik etme adımlarıyla bu da oluyor. Ama bu uzarsa bu sorun, Avrupa daha büyük zarar görür.
Doğru.
Bir kere gaz tedarikinde ciddi tehlike riskler oluşur. Avrupa'da da tepkiler başlar ve Avrupa'da çatırdama olabilir yani.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusuyla ilgili Türkiye'nin hassasiyetleri konusu etrafında bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili yarın sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran'ın serbest ticaret bölgelerinde 82 yeni proje başlaması, Tahran 33. Uluslararası Kitap Fuarı 10 günlük faaliyetlerin ardından bu cumartesi günü çalışmalarına son vermesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İran'ın koronayı kontrol etmedeki başarısının Dünya Sağlık Zirvesi'nin odak noktası olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Özel Yardımcısı ve Genel Müdürü Dünya Sağlık Asamblesi'nde dünya genelinde sağlık alanındaki önemli konular, bu cümleden İran'ın koronavirüsle mücadeledeki başarılı performansının ele alındığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan istatistikler, İran'da son günlerde korona kaynaklı ölümlerin sayısının tek haneli rakamlara çıktığını gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Düne kadar 64.479.119 kişiye ilk doz, 57.770.615 kişiye ikinci doz ve 27.411.771 kişiye üçüncü doz korona aşısı yapıldı. İran'da enjekte edilen toplam aşı sayısı 149.661.505 doza ulaştı. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Özel Yardımcısı ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Muhammed Hüseyin Niknam, İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'nin Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılacağını kaydederek bu zirve, sağlık alanındaki başarılar hakkında görüş alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsat ve bağımsız bir ülke olarak İran'da zirvede bulunuyor diye kaydetti. Niknam açıklamasının devamında Dünya Sağlık Asamblesi, üye ülkelerin sağlık önceliklerini gözden geçirmek için her yıl İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenleniyor diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Asyalılara yönelik nifret suçlarının koronavirüsün başlangıcından bu yana 3 kattan fazla arttığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
TRT'de Amerika'da Asyalılara yönelik nefret suçlarının koronavirüsün başlangıcından bu yana 3 kattan fazla arttığını bildirdi. TRT'nin bir raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021'de Asya kökenli nefrete dayalı suçların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %339 arttı. Bu tür saldırılar New York, San Francisco ve Los Angeles gibi büyük Amerikan şehirlerinde olağan hale geldi. 2021'de New York'ta Asyalılara yönelik saldırıların sayısı 2020'ye göre %343 arttı. 2022'nin son birkaç ayında New York Polis Departmanı şehirdeki Asyalılara 17 saldırı kaydetti. Tabii ki insan hakları grupları ve dernekleri gerçek saldırı sayısının polis tarafından kaydedilen sayıdan çok daha fazla olduğunu söylüyor. New York Polis Departmanı geçen yıl şehirde Asyalılara yönelik 331 saldırının kaydedildiğini söyledi. Rakam o kadar yüksekti ki New York Polis Departmanı bu tür nefret suçlarını araştırmak için bir birim görevlendirdi.
Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Genel Sekreteri Abdülmelik Bedreddin el-Husi, düşmanın hedefinin Yemen halkının birlikteliği ve gücünü zayıflatarak bu ülkeye musallat olmak olduğunu belirtti. Amerika askeri birlikleri Yemen'in güney kıyı şeridindeki hakimiyetlerini pekiştirmek için Yemen'in doğusundaki El Mukalla kentindeki El Rayyan Havalimanı ve El Gada Havalimanı'ndaki üslerde konuşlanmış bulunuyor. Amerikalılar Yemen coğrafyasını askeri üs kurmak için kullanırken bu coğrafyayı unsurlarını eğitmek ve terör operasyonlarında kullanmak için kullanıyorlar. Ensarullah Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada Ensarullah Genel Sekreteri Abdülmelik el-Husi, Yemenli önde gelen isimlerden birisiyle yaptığı görüşmede biz Amerika kararlarıyla yöneticilik yapmak veya Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri direktifleriyle hareket eden hainler istemiyoruz diye kaydetti. El-Husi açıklamasının devamında biz Yemen halkı olarak bağımsızlık ve özgürlüğe ulaşmak ve yabancı müdahalelere karşı yolumuza devam edeceğiz dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın doğa harikaları. İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Kuhrang Tarsilali Ovası'na götürmek istiyoruz. Bizden ayrılmayın.
İlkbahar mevsiminde İran'ın orta platosunda yer alan Çahar-Mahal ve Bahtiyar eyaleti Ters Dağlı Ovası'nda İran doğasının olağanüstü olaylarından birinin yeridir. Kuhrang bölgesindeki bu yemyeşil bölge temiz havası ile insana çok az yerde tecrübe edebileceği iyi bir duygu hediye ediyor. Bahar aylarında bölgenin ters laleleri Kuhrang bölgesinde farklı bir hava kazandırırken kırmızı renkleri ise bölgeye başka bir heyecan ve coşku katıyor. Kuhrenk Ters Lale Ovası, İran'ın 20 doğal olayından biridir ve hali hazırda İran Çevre Kurumu'nun koruması altındadır.
3400 hektarlık geniş bir ova olan Ters Lale Ovası, Kuhrenk Ters Lale Ovası olarak bilinirken, İran'ın en yüksek şehri olan Şehrikor'da 100 kilometre uzaklıktadır. Bu bölge Mayıs başından Haziran sonuna kadar her yıl on binlerce ters laleye ve tabii ki bu güzel manzaradan feyz almak isteyen binlerce turiste ve doğa severe ev sahipliği yapıyor. Masmavi bir gökyüzün altında uçsuz bucaksız bir alanda kırmızı ters lalelerin rüzgarla raks etmesinin ne kadar güzel olabileceğini hayal edin. Kuhrenk Ters Lale Ovası ilkbaharda ters lalelerle dolup taşan ve bu bölgeye olağanüstü ihtişam kazandıran İran'ın ve hatta dünyanın en güzel doğal cazibe merkezlerinden biridir.
Bilimsel adı Fritalia olan ters lale 1500 metre ve daha yüksek rakımlarda kayalık ve kayalık yamaçlar arasında yıllardır yetişen soğanlı bir bitkidir. Doğal olarak yeşeren ve dünyada 60 türü bulunan ters lalelerin 15 türü İran'da bulunuyor. Bu çiçek yerden 120 santimetre yüksekliğe kadar büyür ve otlayan hayvanlar ve doğa düşmanı insanların bencilliğinden korunursa bir ovada 10 bine kadar dalı görülebilir.
Ters lale soğuğa karşı direnci yüksektir ve kayalık ve taşlı yamaçlarla tamamen uyum sağlamış bulunuyor. Kırmızımsı turuncu renkte büyük çan biçiminde olan ters lale çiçekleri aslında İran doğası için değerli bir miras olarak kabul edilir. Bu eşsiz türün İran'ın Kuhrenk Ovası'nın yanı sıra Himalayaların eteklerinde ve Anadolu bölgesinde de yetiştiği biliniyor.
Tahran Radyosu.
Ters lale çiçeğinin soğanı şişmiş bir bez gibidir ve çok fazla nişasta ve çeşitli tıbbi maddeler içerir. Ters lale, geleneksel tıpta balgam söktürücü ve öksürük ilacı olarak kullanılır. Bu bitkinin soğanı, alkaloidler, impirisin ve feritisin adı verilen maddelerin varlığından dolayı ağrı kesici olarak da bilinir. Elbette bu bitki zehirli bir ilaçtır ve doktor kontrolünde kullanılması gerekir.
Ters laleler hava sıcaklığının etkisiyle Zagros Dağlık bölgesinin kuzey kesimlerinde ilkbaharın başlarında çiçek açmaya başlarken yaz ortasında ise güney kesimlerde çiçek açar. Ömrü kısa olan bu bitkinin çiçeklenmesi Nisan ayı ortalarında başlar ve yağmur mevsiminin sonunda ise sona erer. Kısa bir süre sonra ve toprak üstündeki kısımlarının kurumasından sonra ters lale bitki sonbaharın başlarında yeniden hayata döner. Kökleri ve tomurcukları büyümeye başlar. Ters lale bitkinin ömrünün kısa ve nadir olması İran doğasının mücevheri olarak bilinmesine sebep olmuştur.
Ters lale ovası hakkında çeşitli efsane var fakat bunların en önemlisi İran'ın büyük hamaset şairi olan Firdevsi'nin şaheseri Şahname'deki hikayedir. Şahname'deki hikayeye göre Turan kralı Efrasyab'ın yakınlarından biri Keykavus'un oğlu Siyavuş'u Efrasyab'a ihanet şüphesiyle öldürüyor. Siyavuş'un öldürülmesine şahit olan laleler üzüntüden başlarını eğerek ağlamaya başlarlar. O tarihten beri ters laleler Siyavuş için ağlıyorlar.
Tabii ki ters lalelerin gözyaşları aslında çiçeklerin yaprakları arasındaki şebnem damlalarıdır. Şebnem damlaları çiçek yaprakları arasında toplanır ve ucundan yere düşer. Bu yüzden ters lalelerin gözyaşları aslında sabah şebneminden başka bir şey değildir.
Kufrenk bölgesinin iklim koşulları tüm yıl boyunca doğanın ve turistik cazibe merkezlerinin tadını çıkarma fırsatı sağlar. Fakat ovayı adeta kaplayan ters laleleri görmek, bu eşsiz manzarayla gözlerinize adeta ziyafet sunmak isterseniz bahar mevsimini seçmeniz gerekir. Unutmayın ki hava koşulları çiçeklerin yeşermesi ve açmasını etkileyebilir.
Eğer Kuhrang Ovası'na giderseniz kesinlikle Kuhrang yolunda bir diğer doğa cazibesi olan Dimi kaynak suyunu da kesinlikle görün. Dimi kaynağının suyu İran'daki en tatlı ve berrak sularından biridir. Kaynağın güzelliği buranın da İran Milli Eserler listesine alınmasına sebep olmuştur. Tabii ki bölgenin turistik cazibeleri bununla bitmiyor. Kuhrang Şelalesi, Çelger Kayak Pisti ve buz mağarası ise bölgenin diğer doğa cazibeleri arasındadır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsle.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'da beyaz üstünlükçülerin tehlikesine büyümesi,
Biden'in uyuşturucu madde ile ilgili uyarı yapması,
silah üretiminin artması ile intihar eylemlerinin artması
ve Amerika Senatosu'nda Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım tasarının onaylanması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika basını geçen hafta pazar sabahı erken saatlerinde ülkenin doğusunda New York eyaletinin kuzeyinde bulunan Buffalo şehrinde kör kurşunlar ile insanların vurulduğunu, şiddet olayının yaşandığını duyurdular. Güvenlik güçleri kendini üstün beyaz zanneden birinin bir markette ateş açtığını, polis ile çatıştıktan sonra tutuklandığını belirttiler.
Ateş açan beyaz üstünlükçü şahıs Buffalo kentinde bir süpermarkete girdikten sonra eylemini internetten canlı yayınlarken çoğunluğu siyah olan müşterilere ateş açmaya başladı. Aşılan ateş sonucu en az 10 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Bazıları ise başından hedef alındı. Bir saat sonra New York Eyalet Savcılığı FBI'ın olayı fanatik bir suç ve şiddet içeren bir ırkçı aşırılıkçı eylem olarak ele aldığını duyurdu. Saldırgan internete 106 sayfalık bir çevrim içi açıklama da yükledi ve amacının kısmen diğer ırkların beyazların yerini aldığına dair bir komplo hipotezine dayandırdığı açıklandı. Saldırgan açıklamada 18 yaşında olduğunu söylüyor ve kendisini beyaz ve antisemitik olarak tanımlıyor.
New York'taki beyaz ırkçı birinin yeni ve şok edici bir cinayeti, Amerika toplumunda aşırı sağın artan tehlikesini bir kez daha iyi bir şekilde gözler önüne serdi. Aslında aşırı sağ beyaz ırkçı grupların Amerikan iç siyasetindeki rolü giderek daha da vurgulanıyor ve bu grupların yalnızca siyahiler ve Latinolar gibi etnik ve ırksal azınlıklara değil, aynı zamanda dini azınlıklara yönelik şiddet eylemlerini yoğunlaştırması bekleniyor. Bu arada Müslümanlar gibi dini azınlıklarda giderek daha fazla hedef alınacağı belirtilmelidir. Aynı zamanda aşırı sağ gruplar siyasi yaklaşımları doğrultusunda Amerika iç siyasetine giderek daha fazla müdahale etmeye çalışıyorlar. Bu durum Amerikan siyasetinde 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu da etki yaptı ve Demokrat Joe Biden'in zaferine tepki olarak Trump'ın aşırılık yanlısı tarafından 6 Ocak 2021'de Kongre işgali gibi şiddet olaylarına yol açtı.
Aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşırı şiddet yanlısı ve sağcı grupların kökleri onlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak mevcutta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yönde hareket eden gruplar ve bireyler şimdiden bazı büyük terör olaylarına sebebiyet vermiştir. Aşırı sağcı hareketler ve gruplar eyalet yetkilileri yanlısı ve federal hükümet karşıtı savunuculardan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçı ve ayrımcı yanlısı azınlık karşıtı gruplarına, göçmen karşıtı gruplarına kadar geniş çaplı bir kesimi kapsamaktadır.
Donald Trump'ın Amerika başkanı olarak seçilmesi bu ülkede aşırı sağ aktivistlerin ve grupların yeniden canlanmasına hızlandırıcı bir faktör oldu. Sosyal ağlarda aşırı sağcıların yayılmasında büyük rol oynadı. Hali hazırda 1600'ü aşkın aşırı sağcı grubun Amerika'da bulunduğu bildirilmektedir.
Amerikalı üst düzey güvenlik yetkilileri Kasım 2021'de Kongre'ye yazdıkları bir mektupta şu açıklamada bulunmuşlardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şiddet ve ırkçılık tıpkı beyaz üstünlükçü gruplarda görüldüğü gibi ülkede yükselişte ve giderek IŞİD'den çok daha tehlikeli bir sorun haline geliyor. Amerikalı güvenlik yetkilisi olan Timothy Langan, "Biz daha çok ırkçı güdümlü yerel aşırılık yanlıları hakkında endişeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
FBI geçtiğimiz günlerde ırkçı grupların oluşturduğu tehdidin IŞİD gibi aşırılık yanlısı grupların oluşturduğu tehditler düzeyinde olduğunu belirtti. Bir raporda ırkçı saiklerle şiddet içeren saldırılarda artışa atıfta bulunarak Amerika hükümeti bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmezse ırkçılık çok uzak olmayan bir gelecekte Amerika toplumu için büyük bir tehdit haline gelecektir denildi. Buffalo kentinde insanların özellikle de siyahilerin katledildiği korkunç katliamlar Amerika'daki ırkçı beyaz bireylerin ve grupların oluşturduğu tehditlerin ciddiyetini bir kez daha gösterdi.
Tahran Radyosu.
Yeni bir açıklamada Amerikan Başkanı Joe Biden, uyuşturucu kullanımın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir salgın haline geldiğini kabul etti. Biden, "Genç erkek, kadın ve çocukların ortadan kaybolmasına tanık oluyoruz. Bu da herkesi kaygılandırıyor," dedi. Biden, büyük okullarda bile bu uyuşturucu bağımlısı insanların başkalarını korkuttuğunu da sözlerine ekledi.
Amerika geçen yıl aşırı dozda uyuşturucu ölümleri için yeni bir rekor kırdı. Geçen yıl yayınlanan bu yeni rekora göre her 5 dakikada bir kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü. İstatistiklere göre Birleşik Devletler'de aşırı dozda uyuşturucu kurbanlarının sayısı eyalet düzeyinde 107 binden fazla ölüme ulaştı ve her 5 dakikada bir kişi bu sorun nedeniyle hayatını kaybetti.
Amerika hükümetinin yeni bir raporuna göre Amerika ateşli silah üreticileri 2000 yılından bu yana geçen 20 yılda ticari pazar için 139 milyondan fazla ateşli silah üretti. Bu arada yalnızca 2020'de 11.3 milyon ateşli silah üretildi. Amerika Adalet Bakanlığı raporuna göre 71 milyon ateşli silah da bu dönemde ithal edilmiştir. Bu durum Amerika'nın kelimenin tam anlamı ile kişisel silahlarda boğulduğunu, bu da ateşli silah şiddetini, cinayeti ve intiharı artırdığını gösteriyor.
Bu bağlamda Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede silahla bağlantılı ölümlerin sayısının 2020 yılına kadar çarpıcı bir şekilde arttığını bildiriyor. 2020 yılda Amerika'da 19.350 ateşli silah cinayeti kaydedildi. Bu rakam 2019 yılına göre yaklaşık %35 daha fazla. Buna ilaveten 24.245 intihar artışı da yaşandı ve bu da %1,5 artışa tekabül etti.
Amerika Senatosu Perşembe günü Ukrayna için 40 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onayladı ve Başkan Biden'in imzası için Beyaz Saray'a gönderdi. Senato milletvekilleri söz konusu tasarıyı 86 lehte ve 11 aleyhte oyla onaylamayı başardılar. Bu tasarı Pentagon'un askeri teçhizatta dahil olmak üzere Ukrayna'ya güvenlik yardımı için yaklaşık 20 milyar dolar harcamasına izin veriyor. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Ukrayna'ya yaklaşık 9 milyar dolarlık ekonomik yardım, 4 milyar dolardan fazla insani yardım ve 4 milyar dolarlık dış askeri finansman sağlıyor.
Tasarıya karşı çıkanlar arasında bunun Amerika ekonomisi ve diğer yerel öncelikler üzerindeki potansiyel etkisi hakkında endişelerini dile getiren Cumhuriyetçi senatörler Ron Paul ve Josh Hawley yer alıyor. Amerika'da artan enflasyon ve tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle Ukrayna'ya milyarlarca dolar harcama konusundaki endişelere rağmen Ron Paul, Amerika'yı Ukrayna'ya tahsis edilen bütçeyi ve Ukrayna'ya gönderilen silahları izlemeye çağırdı.
Tüm kaygı ve endişeleri rağmen Beyaz Saray'ın başlangıçta 33 milyar dolar olan ve daha sonra Temsilciler Meclisi'nin kararı ile 40 milyar dolara yükselen Ukrayna bütçesinin onay kazanması, Amerika hükümetinde Ukrayna'daki savaşı uzatmak ve Rusya'yı mümkün olduğu kadar zayıflatmak amacının görüldüğü anlaşılıyor. Washington, Ukrayna'yı Rusya'ya ve özellikle Amerika'nın yayılmacı hedeflerinin güçlü bir rakibi olarak kabul edilen Başkan Vladimir Putin'e karşı uzun süreli hedeflerine ulaşabileceği bir ülke olarak görüyor.
Aslında Amerika'nın diğer ülkelere veya müttefiklerine yaptığı yardımın tarihinde eşi benzeri olmayan Ukrayna'ya fahiş bir bütçenin geçişi, Washington'un Kiev'e yönelik dostane veya iyi niyetlerinden çok Ukrayna savaşın uzamasıyla Rusya'nın askeri kapasitesini yıpratmak amacını izlediğini gösteriyor. Bu yüzden Biden hükümeti tasarının bir an önce onaylanmasını istiyor. Pentagon sözcüsü John Kirby daha önce Washington'un Ukrayna için hazırladığı 40 milyar dolarlık bütçenin nihai olarak onaylanması çağrısında bulunarak 19 Mayıs'a kadar onaylanmaması halinde Ukrayna'nın kesintisiz askeri silah sağlama yeteneğinin etkileneceğini söyledi.
Amerika ve Batılı ortakları Ukrayna'ya silah ve mali yardım göndermek için maksimum kapasiteyle çalışmaya devam ediyorlar. Washington ayrıca Kiev'e istihbarat yardımında bulunmada da çok çaba harcadığı biliniyor. Siyasi meseleler uzmanı Lara Kelly şöyle diyor. başkanın kendisi uygunsuz davransa bile Amerika hükümeti uzun zamandır bu ülkenin Ukrayna'ya verdiği desteğin Moskova ile doğrudan bir çatışma düzeyine ulaşmadığını göstermek için adımlar atıyor.
Unutulmaması gereken başka bir şey de Amerika ekonomisinin kötüleştiği ve enflasyonun tüm zamanların en yüksek seviyeye yükseldiği ve Amerika'daki benzin fiyatlarının her zamankinden daha yüksek seviyelere ulaştığıdır. Bu mesele ülke insanları üzerinde çok büyük bir baskı oluşturduğu bir halde Amerika Kongresi bu ülke halkına yardım etmeyi, refah ve sosyal harcamaları arttırmayı hedefleyen planları onaylamak yerine Ukrayna'ya talep edilen miktarın çok üzerinde askeri yardımı onayladı. Biden yönetimi aslında Amerika vatandaşları üzerindeki vergi yükünü arttırırken aynı zamanda Avrupa'da ve dünyada istikrarsızlığın sürmesine ve güvenliğin azalmasına yardımcı oluyor. İşte bu yüzden aralarında Rand Paul'un da bulunduğu bazı senatörler Ukrayna'ya yapılacak 40 milyar dolarlık yardım faturasına itiraz etti.
Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Kiev'in müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmesi halinde Moskova'nın barış müzakerelerine dönmeyi hazır olduğunu söyledi. Rudenko, müzakere sürecini sonlandıran biz değiliz. Süreci duraklatan Ukraynalı partnerlerimizdir. Müzakere masasına da dönmeyi hazır olduklarını söylediklerinde biz olumlu yanıt vereceğiz dedi. Rus diplomat, önemli olan noktanın istişare edilecek hususların bulunmaması olduğuna da sözlerine ekledi. Muhterem dinleyiciler, şimdi de Yeşil Iğdır gazetesi genel yayın yönetmeni Sayın Cabbar Şiktaş'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Şimdi Ukrayna ile Rusya bir anlamda aynı ırk olan kişiler, akrabalık bağları var vesaire. Yani niye savaştılar durup dururken, niye böyle bir ortama girdiler? Şimdi Amerika, biz hep şöyle duyduk, İran'da da bu çok kullanılır, büyük şeytan. Amerika her zaman için kullanır, çöpe atar. Kendi amaçları doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda ülkeleri, grupları, işte kabileleri, aşiretleri bir şekilde elde eder. Kullanır, işi bittiğinde de işte tarihin çöplüğüne kaldırır atarlar. Onlar yüzyıllardır bunu hep yapıyorlar. İşte Ukrayna Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Yahudi asıllı bir kişi ve tiyatrocu. Bu arkadaşımız maalesef Batı'nın ve Amerika'nın oyununa geldi ilk başta. Yani NATO'ya üye olma adına bir hamle yaptı. Rusya da bundan rahatsız oldu. Bunu yapma, otur yerine, bu beni tehdit eden bir olaydır. Benim dibime Amerika gelecek, yerleşecek dedi. Ve bunu kabul etmedi, ısrar etti ve savaş başladı. Şimdi Rusya normalde düz mantıkla baktığımızda haklı. Yani neye göre haklı? Diyor ki, işte diyor, NATO'nun diyor benim dibimde ne işi var? Etrafımı sarıyor bir şekilde. Ben de buna karşıyım, bunu kabul etmiyorum diyor. Ve böyle bir savaş çıktı, yaklaşık 80 küsür gündür devam ediyor. Birçok insan öldü, birçok insan hayatını kaybetmiş oldu. Şimdi bu savaşta bence birinci sorumlu Ukrayna Cumhurbaşkanı'dır. Ukrayna Cumhurbaşkanı bir tiyatrocu havasıyla yaklaştı. Yani bir devlet yöneticisi havasıyla değil, tiyatrocu havasıyla yaklaştı ve Ukrayna'nın mazlum halkını Ruslar karşısında kıyıma uğrattı. Bu bir savaştır. Savaşın da adı üstünde. Savaş her türlü şey bir bahtır. Şeyde savunman da eğer yetersizse kaybedersin bu savaşı. Şimdi Amerika ve Batı ne yapmaya başladı? Bu savaşı Ukrayna'nın kaybettiğini görünce devam etsinler, bu savaş uzasın diye işte parlamentoda bir karar aldı. 40 milyar dolar ne böyle bir bütçe ayırdı. İşte onu zaman dilimlerine yayacak. İşte bir kısmını insani, bir kısmını tıbbi vesaire, silahları vesaire vererekten bu savaşın uzamasını sağlayacak. Peki bu savaşın uzamasının Amerika'ya faydası nedir? Şimdi bölgede güç dengeleri var. Amerika bir güç dengesidir. Batı bir güç dengesidir. Eğer birleşik hareket ederlerse İşte Rusya bir güç dengesidir, Çin bir güç dengesidir. Bunlar içerisinde yani Amerika'nın normalde soğuk savaşla birlikte hep böyle Amerika işte Rusya ile sürekli bir yarış halinde olduğu bütün dünya biliyor zaten. Bunun direncini kırmak için Ukrayna'yı elleri koz olarak kullanıyor. Ukrayna halkı da biraz böyle işe inat yoluyla vardı ve ülkelerini savunmak için kaçmak yerine ülkelerinde durup savaşmayı tercih ettiler.
Sayın Cabbar Şıktaş'a görüşlerine bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.